Ayrım 13. 6. Bölüm. Savaş başlıyor. 22 Şubat 2013. Saat 11:21. Jian Yang Uluslararası Havalimanı. Jian. Berlin'e kalkacak uçakla ilgili son anons yapılıyordu. Ajansı tarafından Şiat sumasörü olarak Almanya'ya gönderilen Nina Chong panik içerisinde koşturuyordu. Çantasında birine teslim etmek üzere taşıdığı bir ruj paketi de vardı. Ajanstan böyle bir paket verildiğinde şaşırmıştı. Soru sorarsa işi başkasına vereceklerini düşünüp susmuştu. Paketi elbette kontrol etmişti. Gerçekten de ruja benziyorlardı ama bilmediği içlerinin virüsle dolu olduğuydu. Son aylarda dünyanın birçok köşesine böyle paketler gönderiliyordu. Masörler, akrobatlar, iş adamları hep bu teslimatlar için kullanılıyordu. Nina ela gözlü yakışıklı bir Avrupalı adama çarpmaktan son anda kurtularak kapanmakta olan uçak kapısına yetişti. Koray hedefindeki virüslerin bir kısmının yanından geçtiğini bilmeden çıkışa yöneldi. Luca Weber olmak artık tehlikeli olacağından Meksikalı iş adamı Eduardo de Santos kimliğindeydi. Hafif topallıyordu. Solaryuma girip biraz esmerleşmişti. Uzun saçlarını arkadan toplamış top sakal bırakmıştı. Büfeye gidip naneli sakızdan bir kutu istedi. Bu sırada ilerideki kalın kolonun yanında onu karşılamaya gelen Muammer ve Nuri'yi fark etti. Yanlarında Dahong Chu vardı. Üç adam da takım elbise giymişti. Nuri genç bir öğrenci, Muammer ise gündelik hayatında görüntülenmekte olan bir manken gibi görünüyordu. Dahong Chu 50'li yaşlarında, Nuri'den ancak iki parmak uzun bir Çinliydi. Tepesindeki saçlar dökülmüş, sadece kulaklarının ve ensesinin çevresinde kısacık beyaz saçlar kalmıştı. Solmuş siyah pantolonuyla çok da uyumlu olmayan gri bir ceket giyiyordu. Koray üçlünün yanından geçerken ayrı ayrı gidelim dedi. Nuri sen benimle gel, burada konuşmak tehlikeli. 2 saat sonra Bay Dahong'un evinde buluşalım. Benim yapmam gereken bazı işler var. Muammer bunun üzerine Dahong'la birlikte onun külüstür arabasına doğru ilerlemeye başladı. Türkiye'den gelen ekibin içerisinde Çincesi en iyi olan o ve Utku'ydu. Bu iş için Muammer seçilmişti ve bu onun takımdan ilk ayrılışıydı. Çin'de hayatında ilk defa gördüğü bir adamla tam da ne olduğunu anlamadığı bir anlaşmanın içerisinde bulmuştu kendini. Koray'ın Dahong'dan ne istediğini henüz bilmiyordu. Sadece bu küçük adamdan bir şey alacaklarını söylemişti. Küçük konserve kutusu gibi arabanın rahatsız, kullanılmaktan gevşeyip yumuşamış koltuğunda dudaklarında belirsiz bir gülümsemeyle etrafı seyrediyordu. ''Bilmiyorsunuz herhalde.'' ''Ha?'' Dahong'un söylediğini sadece bu son kısmını duymuş ve uykudan uyanmış gibi sormuştu. ''Çince diyorum, bilmiyorsun herhalde ama nasıl anlayacaksın ki?'' ''Biliyorum, biliyorum.'' dedi. ''Çince biliyorum.'' ''Ha, cevap vermeyince bilmiyorsun sandım. Herhalde yorgunsun. Normaldir.'' Araba endişe verici sesler çıkararak Jian Yang'dan uzaklaşıyor, Jian'a yaklaşıyordu. Geniş yol epey kalabalıktı ve Dahong'un arabası en sağ şeritten gidiyordu. Gelen geçen onları solluyorken Dahong sürekli gülümsüyor, bunu da Muammer'in anlam veremediği bir şekilde ona bakarak yapıyordu. Sanki komik bir şey fark etmiş Muammer'e, ''Sence de komik değil mi?'' der gibiydi. Herhalde bunun nedeni onları sollayıp duran diğer arabalardı. ''Beyefendi Bay Santos ne zaman bize katılır acaba?'' ''2 saate kadar dedi ya, işi bitmezse biraz gecikebilir elbette.'' ''Hı.'' Muammer ona şöyle bir baktı. Adam havalimanında karşılaştıklarından biri söyleyeceği her cümleyi önce birkaç kez gözden geçirip iyice düşünüp öyle söylüyor gibiydi. Bu yüzden pek çok şeyi önce hımm diye karşılıyordu. Bu defa Muammer'in bakışını fark edince cümlesinin devamını getirmedi. ''Bir şey mi söyleyecektin?'' ''Yo aslında ha.'' Muammer adamın derdini şimdi anlıyordu. Zavallı Dahong evinin mafya için bir konaklama yeri olmasından endişe duyuyordu. Böylece kendini de tehlikeye atmış olacaktı. Şu an en başından bu işe girmemenin en doğrusu olacağını düşünüyor olmalıydı. Muammer onu rahatlatması gerektiğini düşündü. ''Endişelenmeyin Bay Dahong. Patronum size herhangi bir zarar gelmeyeceğini temin ediyor. Üstelik işinin son derece kısa süreceğinden emin olabilirsiniz. Sizden sadece bugün için hazırlık yapmanız istendi. Kendiniz de söylüyorsunuz ya, bugün her şey bitecek ve işinizi tamamlayıp keyfinize bakabileceksiniz.'' Dahong müdüründen maaşına zam yapıldığını öğrenen bir memur gibi gülüşüne engel olmaya çalışmasına rağmen bunu zerre kadar başaramayıp iyice komik bir görüntü verdi. Dudakları yanlara açılmış, burun delikleri büyümüştü. "Evet ama anlıyorsunuz, bir kızım var. Eşim öldü ve evdeki her işimi kızım yapıyor. Çok iyi bir kızdır. Geçen yıl benimle kalabilmek için üniversiteye gitmedi. Ama bu sene gidecek, söz verdi."
"Kızınız için endişelenmeyin Bay Dahong. Onun adına sevinmeniz gerekir. Elinize para geçecek."
"Elbette, elbette." Şehir merkezine ulaşmayı başarmıştı küçük araba sonunda. Muammer hafifçe gülümsüyor, Dahong da yolda olan bakışlarını arada bir çevirip göz ucuyla onun gülümseyişini izliyordu. Aslında evini kullanmaları hiç hoşuna gitmemişti. İşin ucunda büyük para vardı ama şimdi tehlike eskisinden de büyük bir hale gelmişti. Asla riske atmak istemeyeceği şeyleri riske atıyor olabilirdi. Bir de şu herifin gülümsemesi yok muydu şimdi? Neye gülüyordu bu manyak? Bu karanlık tiplerin gözü kara adamlar olduğunu adı gibi biliyordu. Yaptıklarıyla ilgili dudak uçuklatan hikayeler her yerde dolaşıyordu. Bunlarla iş yapmakta en baştan beri hata etmişti ama para gerçekten büyüktü. Böyle bir teklifi reddetmesi hele şu durumdayken mümkün değildi. Hem reddetse ne olacaktı ki? Kızıl kurtlar yine istediklerini alacak, üstelik bu defa ona para falan da vermeyecek, sadece beynine bir kurşun sıkmakla yetineceklerdi. Hayır, hayır, sorun teklifi kabul etmesinde değildi. Kabul ederek akıllılık etmiş, çok iyi bir alışverişe imza atmıştı. Sorun en başından bu pisliği ona bulaştıran babasındaydı. Dahong'un babası Çin devriminde kahramanlıklar göstermiş eski bir generaldi. Fakat daha sonra ordudan atılmıştı. Herkes onun psikolojik durumunun askerlik için uygun olmadığından atıldığını biliyordu. Ama o siyasi görüşleri yüzünden atıldığını ve ordunun artık faşist kaynadığını söyleyip duruyordu. Hiçbir zaman sağlıklı bir adam olmamıştı. Aslında orduya nasıl girdiğini ve nasıl bu kadar yükseldiği düşünülmesi gereken bir konuydu. Ama o bir şekilde orduya girmiş, yükselmiş, bir de kendisi gibi düşünenlerden gizli bir grup oluşturmayı başarmıştı. Atıldıktan kısa bir süre sonra kendi kendine darbe planları yapmaya başlamıştı. Ama bunu grubundakilere açmamayı akıl edecek kadar akıl sağlığı vardı. General Gong Dahong'un planları ancak ordudan bir denizaltı çalmasına yetecek kadar işleme kondu. İşte çalınan bu denizaltı Sarı Deniz'deki küçük adalardan birine saklanmıştı ve 50 yıldır orada duruyordu. Ancak bir taksi şoförü olabilen Chu Dahong'a general babasından kalan miras bu denizaltı olmuştu. Dahong karısı öldükten sonra işleri iyice çıkmaza girince bu denizaltının bir şekilde işine yarayabileceği umuduna sarılmak zorunda kalmış ve sonunda güvendiği birkaç kişiye sahip olduğu bu şeyden bahsetmeye cesaret edebilmişti. Kızı Zihang onun böyle kanun dışı bir işe girmesini engellemek için elinden geleni yapmıştı. Konuşmaları babasını ikna edemediğinde tam tersini denemiş, babasıyla hiç konuşmamaya başlamıştı. Ama küsmekle çare olmamıştı. Daha ne olduğunu anlayamadan Chu Dahong denizaltısı için bir teklif almıştı. İki adam birlikte arabadan indiler. Gökdelenler parlak ve iri reklam tabelalarından uzak bir yerde, sakin şehrin geneline göre yoksul bir mahalledeydiler. Daracık sokağın kenarına apartmanlar ya da birkaç katlı evler sıralanmıştı. Çoğuna büyük tahtadan yapılma kanatlı kapılar açılıyordu. Hava soğuktu. Yine de sokakta birkaç küçük çocuk paltolarına sarılmış oyun oynuyordu. Dahong kapıyı açarken duraksadı. "Hımm" diye bekledi ve kanatları itip bahçeye girdi. Muammer peşindeydi. İki katlı evin bahçesinde kar birikmişti. Muammer yukarıdaki pencerede bir hareket gördü. O baktığında perde kapanmıştı. Evin girişine doğru yürürlerken yukarıdaki kimse aşağı inmiş, onlar ulaşmadan kapıyı açmıştı. Kapıyı parlak simsiyah uzun saçları olan bembeyaz tenli bir kız açtı. Henüz 18 yaşlarında olmalıydı. Üzerinde turuncu gecelik benzeri rahat bir tek parça giysi vardı. Kapıda durdu.
"Baba, misafirim var."
Muammer başıyla onu selamladı. Kızın güzelliği hemen göze çarpıyordu. Ama Muammer'in çekik gözlere karşı bir sorunu vardı. Sadece güzel olup olmadığını anlayabiliyor ama onlardan hoşlanmıyordu. Elbette bunu adama ve kızına anlatmasına gerek yoktu.
"Merhaba kızım, bu Bay Baş, kızım Zhang Dong."
Lütfen Muammer deyin demeyi düşündü ama Muammer diyebileceklerini sanmıyordu.
Aslında daha kolay Umut diye bir ikinci adı vardı ama ona da kendisi alışmamıştı. Merhaba demekle yetindi. Kız ikisini de içeri buyur edip Muammer'i bir koltuğa oturttu. Sonra da kibarca babasını çağırdı. İkisi içeri girdiğinde Muammer ne konuşacaklarını tahmin edebiliyordu. Açıkçası bir gürültü bağırış duymayı bekledi ama öyle bir şey olmadı. Bu sırada onlar yokken odadaki küçük kitaplığa bakmaya başlamıştı. Kitaplıktaki bir çerçevede yıpranmış bir aile fotoğrafı duruyordu. Fotoğrafta kız ancak 4 yaşında bir bebekti ve annesinin elini tutmuş dengesizce ayakta duruyordu. Baba ve annenin ilgisi onun üzerindeydi. O annesine bakarken şaşkın şaşkın gülüyordu ve anneyle babanın ağızları da katıksız neşeden oluşmuş gülümsemelerle açılmıştı. Derken ayak seslerini duyunca çerçeveyi yerine koyup arkasını döndü. Ziyang üzerinde porselen çaydanlık ve porselen fincanların bulunduğu bir tepsi taşıyordu. Muammer'e gülümsedi. ''Çay içersiniz öyle değil mi?'' ''Teşekkür ederim.'' Koltuğa oturdu ve kız önündeki sehpaya çayını koyarken babası da içeri girdi. Kendileri de çay almış Muammer'in karşısında koltuğa oturmuşlardı. Genç kız doğrudan Muammer'i izliyordu. Babası ise ayağındaki terlikleri yeni görüyormuş, daha doğrusu hayatında ilk defa terlik görmüş gibi gözlerini onlara dikmişti. Muammer kızın bakışlarından rahatsız olmuştu. Çinli kızların utangaç olduğunu düşünmüştü hep. Ama Ziyang onun ön yargılarını yıkacaktı anlaşılan. Başını kaldırıp çaresizlik içine bakacak bir şeyler aradı. Sağ omzuna çok da uzak olmayan bir mesafede bir pencere vardı. Kendi ülkesindekilerden çok farklı, zengin desenler barındıran bir perde açılmış, pencereden zayıf bir ışığın girmesine izin verilmişti. ''Babamın denizaltısıyla ilgilendiğinizi öğrendim Baybaş. Gerçekten de ilgileniyor musunuz?'' Muammer hazırlıksız yakalanmıştı. ''Denizaltı'' diye yankılandı beyninin içinde ses. Demek Kızılşaman bunun peşindeydi. Ama bu fakir Çinlerin koca bir denizaltısı nasıl olabilirdi ki? Kendini toparlamaya çalışsa da konuşurken kekeledi.
Ben değil, patronum ilgileniyor.
Patronunuz da gelecek öyle değil mi?
Evet. Önemi yok, nerelisiniz?
Bay Dahong Muammer'den özür dileyerek araya girdi ve kızına susmasını, beyefendiyi rahatsız etmemesini söyledi. Fakat Ziyang arsızca babasını endişelendirerek karşılık verdi.
Saçmalama baba, eminim biraz konuşmak Bay Baş'ın da hoşuna gidecektir. Köz köz oturmaktan iyidir, öyle değil mi Bay Baş?
Çok fazla soru sorulmadığı sürece konuşmaya bir diyeceğim yok doğrusu diye yanıtladı Muammer.
Gördün mü?
En iyi savunma ataktı. Hemen bir soru aklına geldi. Seneye üniversiteye gideceğinizi duydum Bayan Dahong. Ne okumak istiyorsunuz?
Bu sene hep evdeydim ve çok fazla kitap okudum. Kendimi geliştirmek istediğim alanlar belli olmaya başladı bile. Ama bunların çoğu zengin olmayan insanların yapabileceği şeyler değil.
Göz ucuyla babasına baktı kız. O hala tedirginlikle terliği gözlüyor, en ufak hareketini gözden kaçırmamaya çalışıyordu. Halbuki hareketi yapan kendi ayak parmaklarıydı. Muammer gülümseyerek, ''Belki bunları yapabilmeniz için gerekli paraya 2014'e kadar sahip olabilirsiniz.'' dedi. Bunun bir hayal olduğunu anlatmak için iç geçirerek uzaklara baktı genç kız.
''Belki.'' dedi.
Bir süre devam eden konuşmanın sonunda Muammer, Ziyang'ın oldukça parlak bir genç kız olduğuna karar vermişti. Babasının onun için endişelendiği kadar vardı doğrusu. Akıllıydı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da genç delikanlıların böylesi akıllı kızlardan korkacağını düşündü. Büyük ihtimalle evde kalacaktı. Gökhan, Rüştü ve Ersoy eve ulaştığında Muammer 1,5 saate yakın bir süredir oradaydı. Koray onları da buraya yönlendirmişti. Adrese taksici sayesinde kolayca gelmişlerdi. Bu süre boyunca Bay Dahong'un endişeli tutumunda hiçbir değişiklik olmamıştı. Ve bu 3 yeni misafire çaylarını getiren Ziyang Dahong'da da endişe belirtileri gözlenebiliyordu. Muammer hemen Gökhan'ı bir kenara çekerek denizaltı meselesini söyledi. O da en az onun kadar şaşırmıştı. Bay Dahong'a konuyu sordu Gökhan bir daha.
''Eminim Bay Eduardo ile gereken konuları konuşmuşsunuzdur ama şu hazırlığınızdan biraz da bana bahsetmenizi isterim.''
Bunun üzerine tüm denizaltı hikayesini baştan anlattı Dahong. Geminin varlığından nasıl haberdar olduğunu, onu yıllarca nasıl sakladığını, çalıştığından nasıl emin olduğunu ve geçen yıl nasıl onu kullanarak kâr etmeye karar verdiğini. Hikayede Gökhan'ı rahatsız eden hiçbir şey yoktu. Ama daha konuşma bitmeden Koray ve Nuri daracık sokakta park eden bir kamyondan inip eve gelmişti bile. Koray aceleyle içeri girip tüm adamların toplanmasını istedi. Acele ediyordu. Dahong'dan gereken haritaları istedi ve onları masanın üzerine yaydı. Nihayet size planımı anlatabilirim dedi. Jiwonching adasına Dahong'un denizaltısıyla gideceğiz. Büyükçe bir Çin haritasının yanında Sarı Deniz'deki adaları ayrıntılı gösteren bir harita ve Doğu Çin'deki tüm yolları gösteren ayrıntılı bir harita daha vardı. Bütün planı anlatması yarım saat sürdü. Gökhan Muammer ile göz göze geldi. Planı gerçekten beğenmişti. Koray kısa zamanda zor bir organizasyon başarmıştı. Ben gerekenleri aldım. Bunu Gökhan'a bakarak söylemişti. Nuri'ye bir baş işareti yaptı ve genç kızıl kurt taşıdığı çantadan 4 tane tabanca çıkarıp 4 adama verdi. Çantada 3 tabanca daha vardı. Bunlar üzerinizde bulunsun. 4'ü silahlarını kontrol ederken Koray devam etti konuşmasına. Diğerlerini de burada bekliyoruz ve onlar geldikten sonra aynı gruplarla harekete geçiyoruz. Önce siz gidiyorsunuz Gökhan. Ceketinin cebinden 3 tane kartpostal boyutlarında kağıt çıkardı. Gökhan, Rüştü ve Muammer bunları alırken Ersoy'a ''Seninki bende'' dedi. Burada Ersoy ve Muammer takım değiştireceklerdi. Adamlar ellerindeki biletleri de kontrol edip ceplerine koydular. Bunlar Yongs adasına her yıl düzenlenmekte olan kapalı golf festivalinin davetiyeleriydi. ''Önce siz gidiyorsunuz'' diye devam etti. ''Adaya kadar ayrıyız. Aşağıda malzemelerinizi aldıktan sonra Şangay'da bulacağınız kişiyi biliyorsunuz.'' Onu buluyor, Piyukku adasına gidiyorsunuz. Orada buluşuyoruz. Dostumuz Bay Dahong benle gelecek. Bay Dahong konuşulan dili anlamıyordu. Bir an kendi isminin geçtiğini duyunca çaresizce boş boş gülümsedi. Ersoy kendisine garipseyerek bakıp onu utandırana kadar buna devam etti. Piyukku'ya biz sizden önce ulaşmış olacağız. Orada sizi ve diğerlerini karşılayacağız. Şimdi bakalım Bay Dahong verdiği sözleri tutmuş mu? Koray konuştuğu dili ustalıkla değiştirdi. Piyukku'da dostunuz bizi bekliyor öyle değil mi Bay Dahong? Evet Bay Santos dedi Dahong. Her şeyi istediğiniz gibi hazırladım. Bugün Şangay'a hareket ediyoruz. Oradaki kaptanlar bizi kararlaştırdığımız yerde bekliyor olacaklar. 2 deneyimli kaptanım var. Onların isimlerine de davetiyeler hazırlandı. Cebinden çıkarıp davetiyeleri gösterdi Dahong. Oradan Piyukku'ya geçeceğiz. Kızınızın planımızdan haberi var öyle değil mi diye sordu Koray. Dahong Muammer'e baktı. Evet dedi. O halde onu da bir süre için beraber götürmemiz gerekecek. Oysa sizi uyarmıştım. Lütfen Bay Santos, o daha bir çocuk. Ne bildiğinin farkında bile değil. Hiç önemsemezseniz kimseyi anlatmaya tenezzül bile etmez. Buraya bu kadar adam geldikten sonra mı? O zaman lütfen izin verin onunla konuşayım. Akıllı bir kızdır, ne yapması gerektiğini bilir. Onu anlatırsam anlayacak, bugünü derhal unutacaktır. Seni anlıyorum Dahong ama nefesini boşuna harcıyorsun. Kızın yolda bir süre bize eşlik edecek. Sonra onu sen dönene kadar emin bir yere bırakacağız. Ona hiçbir zarar gelmeyeceğine emin olabilirsin. Sen döndükten sonra eski hayatınıza devam edebilirsiniz. Sadece biraz daha zengin olarak. Ama bay... Kes sesini be adam diye atıldı Nuri. Koray önce kaşlarını çatarak baktı Nuri'ye. Sonra da onun göremeyeceği bir biçimde gülümsedi. Genç adamın bu cesareti ve görev bilinci hoşuna gitmişti. Dahong bundan sonra itiraz etmeye cesaret edemedi. Fakat artık dudakları titriyordu. Tüm bunlara kalkıştığından dolayı pişman olduğu her halinden belliydi. Gökhan onun ağlamak üzere olduğunu fark edebiliyordu. ''Kızına hiçbir zarar gelmeyeceğini söylüyor Bay Santos.'' diye omzuna dokundu adamın. ''Öyle değil mi?'' ''Evet efendim.'' dedi Dahong ve ağlamaya başladı. ''Öyle diyorsa öyledir.'' Bak bu yaptıklarımız onun güvenliği için. Şangay'da iyi bir otele yerleştirilecek ve senin gözlerinin önünde ona en iyi şekilde davranılması için emir verilecek. Bu onun için bir tatil gibi ola... Sokaktaki acı prensesi Gökhan'ın konuşmasını böldü. Odadaki herkes hareketlenmişti. Nuri Koray'ın bir işaretiyle pencereye koştu. Evin hemen önünde durmuş olan arabadan inenler Onur ve Kaya'ydı. Bu gruptaki diğer isim Kemal Tarancı'ydı ve o sürücü koltuğunu terk etmemişti. ''Efendim bizimkiler koşuyorlar'' dedi Nuri. ''Bir terslik var.'' ''Kahretsin gidiyoruz, toplayın şunları'' diye bağırdı Koray. Dahong korkudan kas katı kesilmişti ve ne olduğunu anlamaya çalışırken diğerleri masadaki haritaları toplamaya başlamışlardı bile. Herkes ayaklanmıştı. Birden Ziyang odaya elinde babasına ait eski bir silahla daldı.
Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Sizi teslim edeceğiz ve polise her şeyi anlatacağım.
Muammer gözlerine inanamadı. Anlaşılan babası ayrı, kızı ayrı planlar yapmıştı. Binlerce yıl bir şey değiştirmemişti. Hala Çinli kızlar Türklerin sinsi düşmanıydı işte. Ne olursa olsun çelik takımın özelliğini bilmiyordu Ziyang. Ersoy o kadar hızlı hareket etti ki bir an içinde kızın elindeki silahı ele geçirmişti. Kapıya ulaşmış olan Onur ve Kaya'ya kapıyı Nuri açmıştı. Kaya gürledi. Polis, 3 polis arabası buraya doğru geliyor. Zamanımız yok. Dahong yutkundu ve bu yutkunduğu an sirenlerin duyulmaya başladığı ana da denk geldi. Herkes dışarı arabalara diye bağırdı Koray. Dahong ve kızının kaçmak için arkadaki odaya yöneldiğini görünce durun orada diye bağırdı. Durdular. Koray hızlı karar vermek zorundaydı. Bu ikisi planları biliyordu, riski göze alamazdı. Önce kızın kafasına bir mermi sıktı. Aynısını babasına da yaptı. Adamın ölmeden önce aklını tamamen yitirmek, tam olarak delirmek için 2 saniye kadar süresi olmuştu. Koray aşağıya doğru koştu. Arka pencereden görünen bir üst sokaktı. Polisler gelmeden arabalara yetişmek ve bu işten kurtulmak için çok küçük bir şansı vardı. Koray kamyona atlar atlamaz sokaktaki tüm araçlar harekete geçti. Cep telefonlarından bir konferans kurulmuştu. Koray, Gökhan ve Kemal Tarancı birbiriyle konuşuyordu. Henüz herhangi bir polisin görüş alanında değildiler. İçerideki ikisini vurdum dedi Koray telefona. Kamyonu Nuri sürüyordu. O zaman polis eve gitmiştir dedi Tarancı. Evet, bir yerden satıldık. Kızın aradığını düşünüyorum. Şehrin giriş ve çıkışları tutulmuş olmalı. Tutulmuş ya da tutulmak üzere. Eğer kız aramışsa planlı değildir. Zira eve gideceğimizi kimse bilmiyordu. Polisin aniden harekete geçmek zorunda kaldığını düşünüyorum. Bizim kim olduğumuzu da bilmiyor olma ihtimalleri yüksek. Koray'ın isteğiyle arabalar ayrıldı. 3 araç şehrin içine dağıldı. İlk bela atlatıldıktan sonra tekrar buluşulacak yeni bir plan yapılacaktı. Eski plan şimdilik suya düşmüştü. Koray Nuri'den aracı doğrudan şehir dışına sürmesini istemişti. Onlar kamyondaydı ve bu aracın çıkarılması öncelik taşıyordu. Hem yavaştı hem de taşıdıkları çok önemliydi. O bunu yaparken diğerleri de şehirde dolaşacak, tamamen normal vatandaşlar gibi davranacaklardı. Koray haklı çıkmıştı. Çin polisi onları Dahong'un evinde kıstıramayınca ne yapacağını bilememiş çaresiz kalmıştı. Çevredeki polis araçları Gökhan ve diğerlerinin yanlarından geçip gitmesine izin vermişti. Ziyan büyük bir şehirdi. Trafik neredeyse her zaman yoğundu. Belki birkaç dakika erken davranabilseler onları kıskıvrak yakalayacaklardı. Ama şimdi ellerinden şehrin çıkışlarını tutmaktan başka bir şey gelmiyordu. Tabii çoğunluğun çekik gözlü olduğu bir kentte yabancıları kısa sürede bulmak da kolaydı. Gökhan'ın ekibi bir restorana yabancı iş adamları olarak girerken Tarancı'nın ekibi Ziyan'ı gezen turistler gibi davranacaklardı. Koray ilk girişiminde çıkışların tutulmuş olduğunu gördü. Geç kalmıştı. Ya da Çinliler sandığı kadar aptal değillerdi. Gökhan ve Tarancı'yı aradı. Biz çıkamadık. Ziyan'a hapsolmuş durumdayız. Yeniden bir araya geliyoruz. Bu şehirde kaldıkları süre boyunca geçen her saniye aleyhlerineydi. GRI devreye girerse sonunda yakalanacaklardı. Tam anlamıyla kapana kısılmışlardı.